Mavi Vatan.
Mavi Vatan'la karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Efendim, İstanbul tam 570 yıl önce bugün 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Devleti'nin büyük hükümdarlarından 2. Mehmet tarafından fethedildi ve bu tarihten sonra da Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlandı. Tarihte birçok kez kuşatılan, insanlık tarihinin ilk yıllarından beri önemli deniz ticaret yolları üzerinde bulunan bu deniz ve liman kenti, Fatih'in döneme damga vuran dahiyane askeri stratejisinin bir sonucu olarak ele geçirildi. Sadece İstanbul Boğazı'na boğaz kesen kaleleri yapılmakla kalmadı, sadece bu kent için güçlü bir donanma da inşa edildi. Ayrıca Macar top ustalarına surları parçalayan güleler atan büyüklükte toplar döküldü. Bu da yetmedi, girişi zincirlerle engellenen Haliç'e İstanbul sırtlarında gemiler karaya çıkartılıp denize indirilerek şehir fethedildi. İşte bugün bu dünya incisi kentin fethedilişi ve yarattığı etkiler üzerine Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Ocakları Başkanı Profesör Doktor Mehmet Öz'le konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Celalettin Yavuz Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Mavi Vatan'daki başlıklarla başlayalım dilerseniz sohbetimize. Dün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçim süreci sona erdi ve Yunanistan'da da seçimler vardı. Buradan başlayalım dilerseniz.
Evet, öncelikle seçimlerin milletimize, devletimize hayırlı olmasını istiyorum. Seçim dönemlerinde ne yazık ki bir kutuplaşmalar oluyor. Dilerim çok kısa zamanda bu sona erer ve milli birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe tekrar güvenle bakmaya başlarız diyorum. Şimdi Mavi Vatan'la ilgili olarak da Yunanistan'da da biliyorsunuz geçen hafta 21 Mayıs'ta genel seçimler yapıldı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Partisi Mitsotakis'in başbakan olduğu %40'ın üzerinde oy aldı. 146 sandalyeye de ulaştı, ancak bu 300 milletvekili bulunan parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı için tek başına iktidar olamadı. Buna rağmen Mitsotakis'e Cumhurbaşkanı tarafından, Yunan Cumhurbaşkanı tarafından Sakalyaropulu hükümeti kurma görevi verildi. Ancak Mitsotakis hükümeti kurma görevini tekrar iade etti. Sonra ikinci olaraktan Syriza 71 sandalye almıştı. Onun genel başkanı da Tsipras, o da iade etti. Üçüncü aynı şekilde, bu da PASOK'la birlikte olan bir partiydi. %11 küsur oy almıştı. O da iade etti. Neticede sanıyorum 25 Haziran'da yeni bir genel seçim yapılacak. Bunun için de geçici hükümet kuruldu. Hükümeti kurma görevi de Sayıştay Başkanı'na verildi. Ve geçici hükümet o şekilde kurulacak. Şimdi Yunanistan'da ilginç bir şey var. Bu yılla birlikte ilk kez bu deneniyor. Sandığa ikinci kez gidilirken birinci olan partiye en az %25 oy olmak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor. Yani şimdi Mitsotakis bu son seçimde de 146 sandalye alırsa en az 20 sandalye daha verilmiş olacak ona. Dolayısıyla tek başına iktidar olabilecek. Başka, Yunanistan'ı geri itme iddialarıyla ilgili resmi adımlar atılabileceği konusunda Avrupa Birliği'nden bir uyarı geldi. Biliyorsunuz geçen hafta New York Times gazetesinde yazılan ve hatta yayınlanan bir videodan bahsetmiştik. Bu Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ya da sığınmacıları nasıl ileri ittiğine ilişkindi. Suçüstü yakalanmış gibiydi. İşte aynı konuyu bu defa Avrupa Birliği Komisyonu'nun üyesi Ylva Johnson, Yunanistan'a Amerikan basında yansıyan son itme, geri itme iddialarına ilişkin resmi adım atılabileceği konusunda uyarıda bulundu diyor. Ne derece Yunanistan buna dikkat eder bilemiyoruz. Çünkü bu şekilde bu kağıtları çok fazla. Bir başka şey, Yunan basını acil durum diyerek duyurdu. Tayfun paniği. Geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz Türkiye'nin Tayfun füzesi var. 500 kilometrenin üzerinde, 575 deniyor, menzili olan bir füzenin son testi yahut da ikinci testi yapıldı. Bu da başarıyla gerçekleştirildi. Rize Artvin Havalimanı'nda ilk kez bir test atışını acil durum diyerek okucularına duyurmuş Yunan basını. Dolayısıyla bu Roketsan'ın yapmış olduğu diğer şeyler gibi, füzeler gibi, mesela Kasırga vardı 100 kilometre menzilli, Yıldırım 150 kilometre menzilli, Bora 300 kilometre menzilliydi. Şimdi de Tayfun 560-570 kilometre menzile sahip bir füze. Yunanistan, Türkiye ile ilgili Türk savunma sanayinde böyle gelişmeler olunca hop oturup hop kalkıyorlar. Bir başkası gene Yunan medyası, Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşemez demiş. Bu doğru. Şöyle ki, Türk ekonomisi Yunan ekonomisiyle karşılaştırılmış. SL Press isimli internet sitesinde Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez başlıklı bir makale yayınlanıyor. Türk ekonomisinin mali verilerine yer verilmiş. Burada Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 905 milyar dolar iken Yunanistan'ın 223 milyar dolar olduğu, yani dörtte biri kadar, hatta dörtte biri kadar bile yok, bunun karşılaştırması yapılmış. Çok büyük bir fark ve zaman Türkiye'nin lehine gelişiyor deniliyor. Zaten Türkiye G20 üyesi aynı zamanda. Şeyi de, yüz ölçümüyle de, nüfusuyla da büyük bir ülke Yunanistan'a göre, bir bölgesel güç. Mitsotakis'in mavi vatan paniği demiş bir başkası. Yunanistan'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimden, yahut da bir önceki pazardı diyelim, yapılan 21'inde yapılan, 21 Mayıs'ta yapılan seçimden zaferle ayrılan Başbakan Mitsotakis CNN International'a konuşmuş. Burada kendisine tabii değişik sorular soruluyor. Özellikle Türkiye ile ilişkiler gündeme geldiğinde Mitsotakis mavi vatan, yani Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili, Ege'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili ve diğer sorunlarla ilgili konularda önemli açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Türkiye'de bu 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden sonra Yunanistan'la bir yeni sayfa açılmasa da ona yakın bir şey oldu biliyorsunuz. İlişkilerde oldukça önemli düzelmeler oldu. Dolayısıyla bu yıkıcı depremden sonra yardım ekiplerinin Türkiye'ye ilk gönderen ülkelerden birinin Yunanistan olduğunu söylüyor. Bu jest iki ülke arasında olumlu bir ivme kazandırmış olmalı diye düşünüyor kendisi. Ve ayrıca Türkiye'nin mavi vatan doktrininin Yunanistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor. Ve gene bir diğerinde de bir sonraki seçimlerde sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ederse ve benim de halkıma başbakan olarak hizmet etme onuruna sahip olursam işlerin daha da iyiye gitmesini umuyorum ama aynı zamanda saf değilim ve ülkelerin dış politikalarının bir anda değişmediğini biliyorum ifadelerini kullanmış. Ben buradan şunu anlıyorum bu son ifadesinden: Türk-Yunan ilişkileri o kadar karmaşık, o kadar çok maddelerden dolu ki bunu bir sonrakinde ben hükümet başkanı olsam bile, başbakan olsam bile birden böyle parmağını şıklatılınca çözülecek gibi bir olay değil. Bu bir dış politika olaydı, hatta onun da ötesinde. Yani oradan tamam biz Türkiye ilişkileri yumuşatırız bilmem ne ama bu sorunları bir çırpıda düzeltemeyiz demek istiyor. Bir şey gene bu defa mavi vatanla ilgili olaraktan Türkiye'den bir gelişme. 9 adet zırhlı amfibi hücum aracı deniz kuvvetlerine teslim edildi diyor. Şimdi bunlar Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde ana yükleniciliğini yürüten FNSS adlı bir firma var. Buradan zırhlı amfibi hücum aracı projesi kapsamında 9 araç teslim alınmış ve deniz kuvvetlerinin amfibi piyade tugayına Foça'da biliyorsunuz orada teslim edilmiş. Şimdi bu bir amfibi çıkarma operasyonu sırasında, yani bir amfibi harekat sırasında Bu nelerle olur? Çıkarma gemileriyle olur. Tank çıkarma gemileriyle olur. Veya geçtiğimiz dönemlerde sıkça üstünde durduk. TCG Anadolu buna çok maksatlı bir amfibi hücum gemisi veyahut da doklu amfibi hücum gemisi demiştik. İçerisinde yüzer doklar var. İşte zırhlı, bu zırhlı amfibi muharebe araçları da, bunlar da o TCG Anadolu'nun o doklarının içerisinde, o suyun içerisinde durabiliyorlar ve bir amfibi harekat yapılacağı zaman çıkarma yapılacak olan plajın açıklarında TCG Anadolu diyelim ki veya bir amfibi hücum gemisi, doklu amfibi hücum gemisi orada stop ettikten sonra bu doklardaki zırhlı muharebe araçları denize bırakılıyor ve bunlar denizde azami 7 kilometre süratte saatte olacak şekilde öngörülen veyahut da planlanan çıkarma plajına gidiyorlar. Bununla ilgili bir şeydi. Bu tabii ki TCG Anadolu'nun gücünü kuvvet çarpanı olarak biraz daha ileriye taşıyacaktır. Türk akımı ve mavi akımı koruyan Rus gemisi saldırıya uğradı diye bir gelişme var. Biliyorsunuz Türk akımı Karadeniz'den Trakya'ya geliyor. Karadeniz'in altından Rusya'dan. Bunu da korumak için Rusların koruma gemileri var. O hattı korumak için. Ivan Hursmuş ismi geminin. Buna Ukrayna tarafından bir insansız deniz aracı SIDA yahut da silahlı insansız deniz aracı diyeyim. SIDA da deniyor buna. Bunun tarafından bir saldırıda bulunmuş ama bu saldırı giderilmiş. Onunla ilgili bir gelişmeydi. Bulgaristan'da rakip ittifaklar koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı. Hocam bunun mavi vatanla ne ilgisi vardır diyebilirsiniz İpek Hanım. Şöyle ki Karadeniz'de bir mavi vatanın parçası ve buradaki de Karadeniz sahilleri bir komşumuz Bulgaristan. Bulgaristan'da son 2 yılda 5 genel seçimler yapılmıştı. Bir türlü hükümette kurulamıyordu. En sonunda işte Bulgaristan'ın Avrupalı gelişim için yurttaşlar dedikleri GERB ile Demokratik Güçler Birliği UDF ittifakı ile Değişime Devam Demokratik Bulgaristan İttifakı seçmenlerin son 2 yılda 5 kere sandığa gittiği ülkede siyasi krizi sonlandırmak için adım atmışlar. Keşke bunların arasında HÖH de yani Halk ve Özgürlükler Hareketi Türklerin yoğunlukta olduğu parti de olabilseydi. Neyse burada böyle bir gelişme var. İran Birleşik Arap Emirlikleri hattında Körfez'deki adalar anlaşmazlığı bölgesel diplomasiye rağmen sürüyor. Bu da biliyorsunuz geçtiğimiz aylar içerisinde Çin'in girişimiyle İran'la Suudi Arabistan dolayısıyla Körfez ülkeleri arasında bir yumuşama hatta siyasi ilişkilerin başlatılması yönünde gelişmeler olmuştu. Ancak halen son duruma göre bu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı'ndaki bazı adalar sebebiyle anlaşmazlıklar devam ediyormuş. Şöyle bir bakıyorum konuğumuza vakit ayıralım diyerekten hızlı geçeceğim. Türkiye Mavi Bayrak'ta da bu yıl dünya üçüncüsü oldu diyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye plaj sayısıyla yine dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'deki 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Mavi bayrak sahibi ülke arasında ilk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan var. Üçüncü sırada Türkiye ve Türkiye'yi takiben de İtalya ve Fransa takip ediyor diyelim ve son verelim.
Evet, noktayı koyalım. Bu güzel haberle birlikte Mavi Vatan'daki gelişmeler böyleydi. Şimdi kısa bir soluklanalım. Thank you. Efendim, bugün tarihin akışını değiştiren ve dünya tarihinde derin izler bırakan İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dedik. İstanbul fethinin yarattığı etkilerden bahsedeceğiz. Telefon hattımızda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Ocakları Başkanı Profesör Doktor Mehmet Öz bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Öz, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar efendim, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Efendim, stüdyomuzda da Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz kıymetli hocam.
Hocam merhabalar Sayın Başkanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Celalettin Hocam.
Önce unutmadan söyleyeyim sevgili dinleyiciler, Mehmet Öz hocamızın Türk Ocakları'nın YouTube kanalında çekmiş olduğu İstanbul'un fethiyle ilgili slaytlarla çok güzel bir gösterisi var. Buradan onu da size ilan etmiş olurum. Hocam bu çok değerli vaktini bu kadar işi arasında, meşguliyeti arasında bize ve sizlere ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun Celalettin Hocam.
Şimdi hocam, aslında İstanbul'un fethi desek siz bir baştan başlar sona kadar bitirirsiniz ama ben gene de bazı sorular sormak istiyorum size. Şöyle başlayalım izninizle. Osmanlı Devleti'nin gelişme döneminde Türkler için İstanbul'un önemi neydi?
Şimdi hocam şöyle başlayayım isterseniz. Osmanlılar biliyorsunuz küçük bir beylik olarak kuruldular. Kuzeybatı Anadolu'da işte Söğüt Bilecik havalisinde ve burada bu küçük beylik zaman içerisinde büyüdü. Onun sebepleri üzerine duramayız şimdi İstanbul'un fethini anlatacağımız için. Bir müddet sonra da Karesi Beyliğini ele geçirdikten sonra Çanakkale Boğazı'ndan Gelibolu üzerinden Balkanlara, ya yani Trakya'ya geçti. Oradan daha sonra Balkanlar'da fethi hareketlerinde bulundu. Şimdi Osmanlı Bey'in gelişme sürecini ben şöyle genelde izah ediyorum. Arkasına Anadolu'daki Müslüman Türk gücünü alıyor. Fakat önünde de bir ufukta Rumeli var, Balkanlar var. Orada fetihler yaptıkça arkadan daha fazla güç celbediyor. Dolayısıyla bu iki yönlü fetih birbirini besliyor. Onun için bu devlet bir Anadolu Balkanlar ya da Anadolu Rumeli devleti olarak büyüyor. Büyüyünce tabii büyüdükçe ne oluyor? Bu defa çeşitli Bizans'ın elinde olan işte Trakya'daki şehirleri alıyor. İşte Edirne'yi alıyor vesaire, Selanik'i alıyor. Zaman içerisinde baktığınız zaman Anadolu cenahından da zaten Üsküdar'ı falan alıyor. Yani netice itibariyle İstanbul Boğazı ve bugünkü Sur içi diyelim. En sonunda Bizans toprakları olarak kalan yerler. Tabii çok hızlı geçiyorum ama işte Timur Vartası'ndan sonra bazı yerler kaybediliyor. Çünkü işte o Fetret devrinde şehzadeler mücadelesinde Bizans'la ilişkilerde bazı topraklar geri kaybediliyor. Ama Çelebi Mehmet ve II. Murat'la tekrar yakın topraklar geri alındığı için. Netice itibariyle yani Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçtiği döneme kadar baktığımızda arada bir şey kalıyor. Yani bir işte İstanbul, Sur içi ve etrafındaki bazı köyler. Şimdi Boğaz çok stratejik bir yer. Dolayısıyla bu gelişme döneminde neden önemli? İşte bu Anadolu ve Rumeli'deki toprakların bütünlüğü açısından çok önemli. Bakın Yıldırım Beyazıt İstanbul'u uzun süre kuşatıyor biliyorsunuz. Anadolu Hisarı'nı inşa eden odur. Timur olayı üzerine aslında İstanbul'un nasıl söyleyeyim, abluka altına alınması şeyinden vazgeçiyor mecburen. Ondan sonra o iş akamete uğruyor ama Anadolu Hisarı'nı yapıyor. Neden? Boğaz'daki geçişleri kontrol etmek için. Bazı savaşlar sırasında Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya asker geçirirken her zaman tabii bu şeyden olmuyor. Çanakkale tarafından. Bu İstanbul tarafından olması gerekiyor. Zorluklar çekiyor Osmanlı Devleti. Bu zorlukları aşmak için işte Ceneviz, Venedik gibi devletlerle anlaşıp onların gemilerini kullanıyor. Duruma göre tabii, konjonktüre. Ama önemli bir yer. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethiyle ilgili işte bunun stratejik olarak neden böyle bir şehrin ele geçirilmesi gerekir düşüncesini ortaya koymak bakımından söylediği önemli bir söz var. Yani o diyor ki benim diyor ülkemin içinde diyor memleketimin ortasında böyle bir asiler ve bagiler yani isyancılar ve kafirler yatağı bir yer nasıl olabilir diyor. Yani bunun alınması gerektiğini aslında bu şekilde ifade ediyor. Yani kendi cümleleri şöyle yani. Ne veç vardır ki anın gibi bir menzili şerif yani İstanbul. Benim vasat-ı memleketimde, memleketimin ortasında ve benim diyor hükümdarlığım döneminde küfür ocağı ve bagiler yani asiler yatağı olan.
Hocam araya gireyim biraz da. Strateji biraz da bizim alanımız ya. Şimdi evet. Zaten Oradaki Türk Boğazları dediğimiz Çanakkale, Marmara ve İstanbul Boğazı aynı zamanda Akdeniz ile Karadeniz arasındaki deniz ticaret yolları üzerinde. Yani biz Mavi Vatan programımızın adı. Dolayısıyla bu iki büyük iç deniz arasındaki deniz ticareti o zaman çok önemli. Şimdi deniz ticareti deyince dinleyiciler farklı görebilir. O zamanlar karadan ticaret bu kadar gelişmiş değil. En ucuz ve en ekonomik, aynı zamanda en kolay, en kısa sürede ulaştırma deniz yoluyla oluyor. İşte Çanakkale Boğazı Türklerin elinde ama İstanbul Boğazı'nın bir kısmı ve İstanbul Bizans'ın elinde olunca hem az önce sizin söylemiş olduğunuz gibi Rumeli'ye fetihler için Anadolu'dan kuvvet kaydırılacağı zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bir de yani Rumeli'de
çok önemli tabii ki.
Tabii herhangi bir şekilde Rumeli'de bir bozgun vesaire yaşanması halinde oraya Bizans'a dışarıdan gelecek kuvvetlerle takviyeli bir kuvvetin Osmanlı'yı tekrar büyük bir bozguna uğratması söz konusu olabilir. Zaten bu açıklamadan sonra sanıyorum sorunun cevabını da vermiş olduk. Hocam
bir cümle ekleyeyim.
Tabii buyurun.
Yani şimdi bakın sözümün arasında geçti Venedik Ceneviz. Biliyorsunuz bunlar İtalyan şehir devletleri, özellikle Cenevizler bu 13. yüzyılda Karadeniz sahilden hem yani bizim bugün Türkiye'nin kuzeyi hem de Rusya'nın güneyi yani Kırım bölgesinde bunların şeyleri var, kolonileri var biliyorsunuz. Karadeniz ticaretinde bunlar çok önemli. Yani dediğiniz şeyi vurgulamak için söylüyorum. Yani bunların gemileri burada tabii geliş giriş yapıyorlar. Aynı zamanda bunların askeri yönleri de var. Onu da işaret etmek lazım.
Tabii. Evet. Şimdi hocam 1453 tarihinden önce Bizanslılar döneminde İstanbul kimler tarafından kuşatıldı ve işgal edildi? Şöyle kısaca bir donda görelim.
Yani tabii bu İstanbul'u tabii tarih boyunca pek çok devlet almak istemiş. Bizans döneminde de bunlar var. Yani birkaçını söyleyelim ama Müslümanlar açısından olanlar önemli. İşte mesela Avarlar Türk tarihi açısından önemli bir şey diyelim. 7. yüzyılda, 7. yüzyıl başlarında. Daha sonra mesela 9. yüzyıl başlarında Bulgarlar. Ki Bulgarlar da biliyorsunuz aslen Türk kökenli ama sonra Slavlaşıp Hristiyanlaşıyorlar. Ne bileyim 8-9. asırlarda gene Ruslar gibi kavimler. Onlardan önce gene 8. yüzyılda özellikle Emeviler. Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un fethinde dini bir motivasyon kaynağı var. Hani hepimizin çok bildiği, tekrarladığı. Konstantiniye bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir şeklinde Ahmet İbni Hanbel'den rivayet edilen bir hadis var. Şimdi Müslümanlar da Emeviler zamanında, daha sonra Abbasiler döneminde de bir takım girişimlerde bulundular ama bunlar mesela Emeviler döneminde 3 kere bu yapılmıştır. Ama bunlar hiçbirisi şey olarak sonuçlanmadı. Abbasiler döneminde de mesela 780'lerde falan bir ordu sevki var. İstanbul'u tabii başka milletler de çok almaya çalışıyor ama İstanbul malumunuz Haçlı seferlerinde büyük bir işgale uğramıştır. Onun altını çizelim yani kalınca.
4. Haçlı seferleri sırasında.
4. Haçlı seferinde Latinler biliyorsunuz İstanbul'u işgal ettiler ve 1261'e kadar İstanbul bunların egemenliğinde kaldı. Oradaki Bizans hanedanları işte birisi İznik'te öbürü Trabzon'da hüküm sürdü. Daha sonra İznik'tekiler tekrar İstanbul'u alınca tabii yeniden oradan Doğu Roma devam etti. Tabii Osmanlılar da aslında yani Fatih'ten önce az önce söyledim. Yani Osmanlıların da bir takım girişimleri oldu. Bunun en ciddisi tabii ki Yıldırım Beyazıt dönemindeki şeydir. Kuşatmadır ve abluka şeklindeki. Bu zaten çok olur. Mesela bir takım İznik'in Bursa'nın alınmasında da benzer taktikler şey yapılmıştır. Öyle birdenbire saldırmak şeklinde değil. Çevreleyerek oranın teslim olmasını sağlamak amacıyla yapılan abluka şeklindeki kuşatmalar. Bu tabii az önce söylediğim gibi Timur tehlikesi üzerine 1400 yılı civarında kaldırıldı. Daha sonra 2. Murad'a işte döneminde bir şey var. Şimdi bakın bir de şey söylediniz ya, bu kuşatmalarda ve Osmanlı'nın ilgisinde bir başka boyut var. Demin söylediğim o Fatih'in kelimesinde bir bagiler yatağı, yani isyancılar yatağı diyor ya, Osmanlı hanedanından bazı şehzadelerin Bizans'a sığınmasından kaynaklı problemler de var. Ona da işaret edeyim. Yani Fatih Sultan Mehmet aldığında biliyorsunuz orada bir şehzade Orhan vardı. Bunlar hep Bizans tarafından Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanılıyordu.
Evet. Hocam bu biraz önce söylediniz ama Anadolu Hisarı hangi maksatla yapıldı Yıldırım tarafından?
Tabii bu geçişi kontrol altına almak için, Boğaz geçişini kontrol almak ve İstanbul'u fethetmek için maksadı
evet.
Bu.
Şimdi şey değil mi, yani hem İstanbul Boğazı'nın yoluyla hem Çanakkale Boğazı
sonra
yoluyla.
Sonra Fatih de aynısını öbür tarafta yaptı biliyorsunuz.
Evet yani.
Yani
dış...
böyle de iki taraftan şeyi Boğazı orada biliyorsunuz Fatih döneminde toplar konuyor ki yani geçen gemiler rahat geçemesin diye.
Evet, hem o var yani Osmanlı gemilerin rahat geçebilmesi için, hem de eğer bir tabii. İstanbul'u kuşatma yapılacaksa özellikle İstanbul Boğazı'ndan, Kuzey'den, Karadeniz'den gelebilecek askeri gemiler, yani Bizans'a yardım maksadıyla gelecek gemileri önlemek
gemileri
maksadıyla da.
Gemileri engellemek için tabii.
Evet.
Tabii.
Peki hocam, şey gene Fatih'e dönelim. İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan çabalar ve harekat türleri nelerdir? Biraz ona bakalım.
Şimdi tabii Fatih Sultan Mehmet başa geçince ilk yaptığı şey aslında biraz ben ona şey diyorum yani arazi temizliği diyor. Şu anlamda yani kendisine pürüz çıkarabilecek meseleler varsa Anadolu'da diyelim Karamanlıların bir şeyi var. Hükümdar şeyinden faydalanarak İbrahim Bey onu tekrar itaat altına alıyor. Avrupa'da en önemli rakip kim o dönemde en büyük güç diye baktığın zaman Orta Avrupa'da Macarlar var. Şimdi Macarlarla anlaşıyor. İşte Sırp despotu ile anlaşmalar yapıyor. Venediklilere bir ahitname var, onu yeniliyor falan. Bütün bunları yapıyor. Bizans'ın elinde Şehzade Orhan'ın taslatı var. İşte o taslatı garanti altına alıyor ve böylece yani sahayı bir temizliyor önce. Yani bu şey aslında diplomatik ve Bizans'ın üzerine yapabileceği harekat öncesindeki bir takım hazırlıkları. Sonra tabii bu savaşa askeri bakımdan hazırlanmak gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi en önemli yaptığı iş Rumeli Hisarı'nın inşası. Onu üç vezirine burada şey yapıyor, ısmarlıyor. Halil, Zanos ve Sarıca Paşalar. Ve diyor bunun masraflarını siz karşılayacaksınız. Kendisi de buraya katkı veriyor. Bir burcuna. Dolayısıyla bunu yapıyor. Orduyu tabii güçlü bir hale getiriyor ve ne yapacak şimdi? Karadan ve denizden surların koruduğu. Bakın bu çok önemli. Siz tabii askersiniz. Bunları çok daha iyi takdir edersiniz. O dönemin teknolojisini düşündüğünüz zaman surların koruduğu bir şehri ve denizin koruduğu bir şehri almak öyle kolay değil. O zamana kadar da onun için alınamamış. Dolayısıyla top dökümüne çok önem veriyor malumunuz. İşte bir meşhur Macar usta var Urban. Ona büyük top yaptırıyor ama büyük top tabii işin tek boyutu büyük top değil. Pek çok böyle toplar döktürüyor. Savaşsız teslim için de aslında bir takım girişimlerde bulunuyor. Ama bu girişimler pek şey vermiyor. Halice bir malumunuz zincir çektirerek oradan gidişleri engelliyor. Bir de yine çok önemli bir konu. Malumunuz bu karadan yürütülen gemiler meselesi var. Bunun hazırlıkları da çok önceden yapılıyor. Yani o sanki bir günde ortaya çıkmış bir olay gibi düşünülüyor ama öyle değil. Öyle değil. Onun da hazırlıkları çok önceden yapılmıştır. Düşmanın görmeyeceği bir yerde yapılıyor. Bu çok tartışılan bir konu olduğu için şimdi elimizde tabii o döneme ait bir sürü tanıklık var. Hepsi de bunun gerçek olduğunu ortaya ya, koymuş.
Yani hocam şey diyebilir miyiz?
Kabataş arasında ormanlık bir bölgede
evet.
Bu kızaklar falan hepsi hazırlanıyor. O bir anda indiriliyor. O zaman tabii herkes bir şaşırıyor. Bu hazırlıkların hepsi yapılıyor.
Hocam burada bir sürpriz etkisi var. Ona geleceğiz de ben evet. Bu hazırlığı istihbarata yani istihbarata karşı koyma gibi görüyorum. Şöyle ki.
Aynen öyle. Bu çok gizli olarak yapılıyor.
Benzer bir harekatı.
Siz tabii asker olduğunuz için evet. Terminolojiyi daha tabii. Güzel bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
Estağfurullah. Gayet güzel anlatıyorsunuz.
Evet.
Bunun
evet.
Benzerini denizde değil ama İstiklal Harbi'nde 30 Ağustos zaferi öncesinde 26 Ağustos'a gelinceye kadar 1921'de şeyde yaşıyoruz. 22'de affedersiniz. Afyon'da yaşıyoruz. Orada kuvvetlerimiz düşmanın keşif uçakları var. Gündüz onlar görmesin diye gece yürüyüş yapıyorlar. İlerliyorlar cepheye doğru. Gündüzleri ise gizleniyorlar. Dolayısıyla 26 Ağustos sabahı Türkler saldırıya geçtiği zaman Yunan komutanı Trikopulos biliyorsunuz Afyon'da bir önceki günün balosunun rehaveti içerisindeydi. Bunun hiç farkına bile varmıyor. Fatih de burada işte. Söylediğiniz gibi o gemilerin bir günde kaydırılması mümkün değil. O dönemin teknolojisinde. Bir de o bölge ormanlık. Şimdi herkes bakıyor İstanbul'da nerede orman varmış diye. Şimdi o ağaç binaların olduğu yer olduğu gibi ormanlık tam bir gizlilik içerisinde yapılmış. Bir de tabii Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor değil mi Fatih? O da var.
Evet. Onu işaret ettim. Kendisi üç paşasına Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Böylece boğazın tam kontrolü sağlanmış oluyor.
Ve
ama buna rağmen geçişler oluyor biliyorsunuz.
Tabii.
Sırasında kuşatma döneminde. Hatta bunlara çok kızıyor malumunuz. Donanmanın başındaki Baltoğlu Süleyman Paşa'yı görevden alıyor vesaire kızıyor tabii. Öfkeleniyor bu yardımlar gelince. Siz
ona da bahsedelim isterseniz. Orada Venediklilerin bir şeyi var değil mi? Gönderdikleri asker var.
Evet.
Yardım
evet.
var.
Bu yardımlar gelince tabii hakikaten çok şiddetli bir şekilde kızıyor. Komutanı değiştiriyor. Donanma komutanını. Ama tabii ümitsizliğe düştüğü anlar da oluyor. Orada kim devreye giriyor? Akşemseddin giriyor. Bak Akşemseddin biliyorsunuz onun şeyidir, hocasıdır. Şimdi ona diyor ki bakın diyor bu askeri diyor öyle diyor yumuşak davranmak o. Ben bugünkü Türkçeyle anlatayım yani. Siz diyor hata ettiniz diyor. Ben size şunu söylüyorum diyor, şunu rica ediyorum diyor. Emrinizi icra edin. Burada yumuşaklık olmaz diyor. Şiddetle ve disiplinli bir şekilde hareket edin. Kur'an'dan da örnekler getiriyor ayetlerden. Böylece hiç diyor ümidini kesme şey yap diyor. Yani şiddetli bir şekilde mücadelene devam et. Askere de diyor öyle yumuşaklıkla değil disiplinli bir şekilde davran.
Evet.
Böyle tavsiyeleri vardır.
Evet o sinirlendiği zaman atını denize sürüyormuş. Öyle de bir tablo vardır.
Evet,
çok görürüz her yerde
vardır,
değil mi?
Tabii.
Evet.
Yani çok sinirleniyor. Ama Akşemseddin'den aldığı bu nasihatle de tabii şöyle düşünün. Celalettin Hocam bahsettiğimiz kişi henüz 21 yaşında. Evet çok iyi hazırlanmış, çok iyi yetiştirilmiş ama genç, dinamik, kanı kaynıyor. Ve bir cihangir olma ülküsü var. Bunun için de İstanbul'u fethetmesi lazım ki Roma'nın başkenti yani bir imparatorluk başkenti onu fethedecek ki kendisi de bir cihan devleti kuracak onun başında oturacak böyle bir hevesi var onun için
evet.
Bunun önündeki her türlü engeli aşmak için azimli hareket eden bir hükümdardan bahsediyoruz genç bir hükümdar.
Evet hocam şimdi söylemiş olduğunuz gibi şeyden Haliç'e indirilen gemilerle bir sürpriz etkisi yapılır. Oradan çünkü evet. Haliç kıyısında surlar yoktur. Varsa da çok zayıftır. Bir de Urban'a döktürülen toplarla aynı zamanda karadan da hücum edilir ve İstanbul alınır. Şimdi orada İstanbul alındıktan sonra, fethedildikten sonra Fatih'in Ortodoks Patriğine ve Patrikhane'ye tanıdığı haklar var mıdır? Kısaca bunlardan da bir bahsedelim isterseniz.
Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii fetih hakkı olarak önce işte bir takım camiler, en başta Ayasofya, kiliseler pardon, camiye çevrilir. Ama halka bir şey ve güvence verilir. Fatih Sultan Mehmet'in oradaki hitaplarını bizim kaynaklarda çok görmezsiniz. Şimdi bu o dönemin görgü şahitlerinin yazdığı eserler toplu halde yayınlanmıştır. Yani dinleyicilerimiz de bakabilirler. Orada hitap ediyor. Diyor ki artık emin olunuz. Hayatınızdan emin olunuz. Size kimse dokunmayacak. Dokunacak olursa ben onu en ağır şekilde cezalandıracağım. Bir kere halka bu güveni veriyor. Sonra da biliyorsunuz Patrik Genadios. Genadios'u Patrik atıyor. Genadios kim? Şimdi tabii her şeyi detaylı anlatamadığımız için. Genadios Bizans'ta muhalefette yer alan bir din adamı. Şu açıdan İstanbul fethedilmeden önce kiliselerin birliği projesi var. Katolik kilisesiyle buna bağlanarak en azından Batı Hristiyan, Katolik Hristiyan dünyadan destek almak için Bizans hükümdarı bu görüşmeleri kabul ediyor. Biliyorsunuz bunların mezhepleri ayrı olduğu için arada büyük bir şey var. Fakat kabul ediliyor. Neden? Sırf Türklere karşı papalığın ve Haçlıların desteğini almak için. Ama Genadios buna karşı çıkanlardan biri Fatih Sultan Mehmet de onu ne yapıyor? Patrik tayin ediyor. Onu bir takım işte iltifatlarla donatıyor. Sonra kendisinden Hristiyanların inançlarını anlatan bir kitap istiyor. Risale. Buna Genadios İtikadnamesi deniyor. Yani onların şeyini öğreniyor ve bunlara bir takım haklar tanıyor. İşte din teşkilatlarını bunların devam ettirmelerini efendim sağlıyor. Yine Galata'da biliyorsunuz Galata teslim olmuştur. Oradaki zimmilere yani gayrimüslimlere bir takım haklar veriliyor. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman bir iki cümle söyleyeyim isterseniz öylece anlaşılsın.
Buyurun.
Diyor ki mesela bunlar kendi ayinleri, erkanları nasıl olduysa öteden beri o şekilde yerine getirsinler. Yani ibadetlerini nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Bakın bu çok önemli. Kendi kiliseleri kendi ellerinde olsun diyor. O mesela kendi diliyle söyleyeyim. Ayinlerince okuyalar diyor. Ama çan ve nakus çalmayalar. Yani bu biliyorsunuz İslam şeyine göre yani çanlarını çalmayacaklar. Kiliselerini de ellerinden almayacağız diyor. Yani tabii ki fetih hakkı olan şeyler hariç kiliseleri de kalsın diyor. Bu şekilde haklar tanınıyor. Evet. Yani dinlerini serbestçe yaşamaları
yani hocam o dönem için haklar. o dönemde bütün dünyaya Avrupa'ya bakıldığında o genele bakıldığında son derece ulvi evrensel hakları tanımış oluyorlar.
Kesinlikle bak her şeyi tarihte bir şey vardır. Hani anakronizm deriz. Yani günümüzün kavramlarıyla bakarsanız işte bak adama çan çaldırmamış diyebilirler.
Evet.
Öyle değil ama o dönemin başka inançlara başka yerlerde yapılan muameleleriyle karşılaştırdığınız zaman Osmanlı Devleti'nin İslam hukuku çerçevesinde tanıdığı haklar o döneme göre çok ileri haklardır.
Evet. Hocam bir son sorumuz daha olacak.
Buyurun.
Vaktiniz varsa İstanbul'un fethinin Hristiyan dünyası üzerinde bıraktığı etkiler nedir? Olumlu olumsuz yani Osmanlı lehine veya aleyhine. Bundan da bir kısaca bahsedelim.
Tabii Hristiyan dünyasının çok çeşitli bölgelerinde önce bir korku yaratıyor tabii doğal olarak. Çünkü Roma'nın bir yani İstanbul biliyorsunuz Roma'dır. Tamam bir Roma şehri var ama İstanbul'da ikinci Roma. Roma İmparatorluğu'nun payitaht başkentliğini yapmış bir yer. Buranın alınmasının bütün Avrupa'da büyük bir korkuya yol açtığını biliyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet hakkında bu yabancıların yazıp çizdikleriyle ilgili benim de bir şeyim oldu araştırmam. Şunu görüyorsunuz. Bir yanda bir büyük bir hayranlık var. Büyük Türk'e karşı onlara Büyük Türk diyorlar. Bunun altını çiziyorum. Büyük Türk. Ona karşı bir hayranlık var. Bir yandan da bir korku var.
Yani
zaman zaman onu kendi şey gibi çekmek için
Atilla'ya zamanında Atilla'ya da duyulurdu onun gibi bir şey.
Evet, evet. Kendi yanlarına da çekmeye çalışıyorlar zaman zaman. Hatta Papa mektup yazıyor. O mektuba da bir cevap verilmemiştir ama yani istiyor ki bu bizim safımıza geçsin ve Hristiyanlık güçlensin. Fatih'i resmen davet ediyor. Baktığımız zaman tabii mesela işte Fatih Sultan Mehmet'e Greklerin ve Şark'ın imparatoru unvanı Hristiyanlar tarafından veriliyor. Yani hem hayranlık hem korku var. Tabii ki o dönemde tam bir Haçlı şeyi oluşturup ona karşı duramıyorlar ama Belgrad'da tabii biliyorsunuz Belgrad'ı fethedemiyor. Bir durdurma söz konusu. Daha sonra mesela Venediklerle çok savaş oluyor. Yani ilerlemesini engellemek için de bir takım girişimler uzun süren savaşlarda olmamış değildir. Batı dünyasında işte bir takım böyle şeyler türüyor. Mesela Türklerin Batı'ya ait olduğu yönde efsaneler. İşte Truvalıların soyundan geliyor vesaire gibi. Truvan intikamı lafı da biliyorsun şeylerde de kitaplarda da vurgulanıyor. Yani böyle bir yandan kendilerine mal etmeye çalışıyorlar, bir yandan da hakikaten çok korkuyorlar Fatih'ten. Nitekim biliyorsun ömrünün sonlarına doğru Otranto'yu Gedik Ahmet Paşa aldı. Onun Roma'yı fethetmek istediğini de o dönemde görüyorlar. Bir konuya daha bir cümleyle isterseniz temas edeyim.
Buyurun, buyurun hocam.
Varsa. Şimdi tabii bu Yeni Çağ meselesinde de çok şey söylenir. Fatih Sultan Mehmet bir hakikaten açık fikirli. İşte biliyorsun İtalya'dan sanatkarlar getirmiştir. Bizans'ın, Trabzon'un ve bir takım eski alimlerini toplamıştır. Sarayında Türkçe ve Arapça dışında Batı dillerinde kitaplar, Yunanca, eski Yunanca kitaplar veya başka dillerde kitaplar vardır. Bu da Batı'da bir hayranlık uyandırmıştır onunla ilgili. Onun bu yönlerini de çok iyi evet, o dönemde evet. biliyorlar. Yani bu iki karışık duygular var. Onu söylemek istiyorum. Evet.
Hocam onlar... şu anda ya, araya giriyorum ama sona gelmişiz. Bir cümlede ben söyleyeyim. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Bir Fransız düşünürü, aslında Türkleri de seven birisi değil. Ama Fatih için der ki, devrinin 5 yabancı dil bilen çok mümtaz bir hükümdarıydı. Onun ayarında Avrupa'da hiçbir hükümdar yoktu der. Fatih Sultan Mehmet böyle birisiydi. Bir de yarattığı olumlu etkiler biliyorsunuz Balkanlar'da ortadaki Ortodoksların Türk şeyini himayesine girmesinde kolaylaştırıcı etki bu patriye tanımış olduğu haklar. Ancak buna rağmen özellikle Balkanların ötesindeki Avrupa'da bir travma yarattığı da gerçek. Bunu daha sonradan Martin Luther vesaire onlar da kusacaklardır.
Tabii. Evet. Kesinlikle. Evet. Tabii hocam, sadece Ortodokslara değil, onu da vurgulayalım. Yahudilere ve Ermenilere de İstanbul'da aynı hakları tanıyan evet. bir hükümdardır.
Azınlıklara. Hocam ağzınıza sağlık. Ne yazık ki süremiz kısa. Sizi daha uzun süre dinlerdik. Çok çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız Sayın ediyorum. Başkanım. Saygılar sunuyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam aktardıklarınız için. Sağolunuz. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Ocakları Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özlü telefon hattımızın konuğuydu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kıymetli hocam size de çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Rica ederim.
Mavi Vatan'ın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan